Sayfa numarası 192. 15. bölüm. Zürich Üniversitesi'ne uzak olmayan Schaffhauserstraße'deki 8 katlı modern bir binada 3 adam ultra güçlü bilgisayarlar ve video monitörleriyle donanmış bir odada oturuyorlardı. Burası gözetim firmaları ve şirketler için videoteksi, restorasyon ve baskı işleri yapan bir multimedya kuruluşundan kiralanmış bir stüdyoydu. Gruptan biri 46 yaşından çok daha büyük gözüken ak saçlı, sıska bir adamdı. Bir D2 birleşik dijital format video bandı kayıt cihazından bir video kaseti çıkararak bir Quantel Safir video görüntüleme bilgisayarının video oyuklarından birine yerleştirdi. Kendisine verilen gözetim bandının bir dijital kopyasını çıkarmayı henüz tamamlamıştı. Şimdi İngiltere'nin İçişleri Bakanlığı MI5 için geliştirilmiş İngiliz malı video görüntüleme bilgisayarını kullanarak görüntüyü büyütecekti. Sessiz sedasız çalışan ak saçlı adam, İçişleri Bakanlığı'nın başta gelen video büyütme uzmanlarından biriyken, Londra'nın özel bir güvenlik şirketi tarafından eski ücretinin 2 katına tutulmuştu. Odada yanındaki 2 centilmen onu güvenlik şirketi kanalıyla kiralayıp acele bir iş için Zürich'e getirmişlerdi. Uzmanın onların kim oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu. Bütün bildiği ona çok bol bir ikramiye ödemekte olduklarıydı. Onu Londra'dan Zürich'e 1. sınıfta uçurmuşlardı. İki gizemli adam şimdi baş başa vermiş, konuşuyorlardı. Dünyanın herhangi bir ülkesine ait iş adamları olabilirlerdi. Ancak video uzmanının oldukça iyi anladığı Flemenkçe konuşuyorlardı. Ak saçlı teknisyen odanın öbür yanında bilgisayar ekranına bakıyordu. Bunun dibinde CAM 2 yazılıydı. Tarihle zaman saniyenin bölümleri içinde bir parlayıp gözüküyor, bir kayboluyordu. Uzman müşterilerine, "Tamam, şimdi de bana ne yapmamı istediğinizi söyleyiniz," diye seslendi. "Herifin elinizdeki bir fotoğrafla elektronik bir kıyaslamasını mı istiyorsunuz?" Birinci Hollandalı, "Hayır," diye karşılık verdi. "Onun kim olduğunu biliyoruz, sadece ne okuduğunu görmek istiyoruz." Teknisyen, "Bunu düşünmeliydim," diye homurdandı. "Tanrım, elindeki o kağıt parçası gölgede kalmış." İkinci adam, "Bantın kalitesi nasıl?" diye sordu. Teknisyen, "Fena değil," dedi. "Saniyede 2 kare, ki bu standarttır. Bu bankaların çoğu en berbat donanımları kullanıyorlar. Allah'tan ki bu banka yüksek performanslı bir kamera kullanmış. Kameranın çok iyi yerleştirildiğini söyleyemem ama böylesi daha olağan." İkinci iş adamı sordu. "Yani her neyse, elindekine zoom yapabilecek misiniz?" "Tabii, bu Quantel programı dijital agrandismanların yol açtığı bütün sorunların hakkından gelir. Bloklaşma, yani gölgeleme kusurlarının vesaire, ama sorunumuz bu değil. Kahrolası şey tamamen gölgede kalmış." Birinci adam, "Bu işin en iyisi olman gerekir," dedi. "En pahalısı olduğun kesin." Teknisyen, "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Dediğiniz doğru. Çare olarak kontrastı kuvvetlendirebilirim." Menüyü tıklattı. Bunun net, zoom, renk ve kontrast gibi seçenekleri vardı. Artı tuşuna basarak gölgenin rengini açtı. Bunun sonucunda kasa dairesindeki adamın baktığı kağıt hemen hemen okunur düzeye gelmişti. Teknisyen başka bir numarayı tıklatarak görüntüyü kısımlarına böldü. Sonra kontrastla biraz daha oynadı. Arkasından da görüntüyü daha da netleştirdi. "Güzel," dedi sonunda. İkinci adam, "Ne okuduğunu görebiliyor musunuz?" diye sordu. "Aslında bu bir fotoğraf." "Fotoğraf mı?" "Öyle. Eski bir fotoğraf, bir grup resmi. Tutucu kıyafetler içinde bir sürü adam, iş adamlarına benziyorlar. Aralarında 1-2 Alman subayı da var. Evet, tam bir grup resmi. Arka planda dağlar görülüyor." "Yüzlerini seçebiliyor musun?" "Bir dakika, işte oldu." Fotoğrafı bütün ekranı kapayacak kadar büyüttü. "Burada Zürich 1945 yazıyor," dedi. "Bir de Sig diye bir şey okunuyor." İkinci adam arkadaşına baktı. "Aman tanrım." Bilgisayar monitörüne yaklaştı. Teknisyen tamamladı. "Sigma AG, tamam mı?" İkinci adam, "izin üstünde," diye mırıldandı. "Birincisi düşündüğüm gibi," dedi. İkinci adam teknisyene, "pekala," dedi. "Bunun bir kopyasını basmanızı istiyoruz. Adamın mümkün olan en net fotoğrafını da." Birinci adam sandalyesinden kalkarak, "50 kopya yapın," diye ekledi. İkinci adam arkadaşıyla konuşmak için odanın öbür yanına yürüdü. "Bir duyuru yap," dedi yavaşça. "Aldığımız önlemler yetersiz kaldı. Amerikalı ciddi bir tehdit oldu." Washington DC. Anna Navarro oturduğu koltukta öne uzandı. Alan Bartlett'in bürosu her zamanki gibi temiz ve düzenliydi, adamın yüzü de her zamanki gibi hiçbir şeye ele vermiyordu. Anna, Robert Mailhot'un para transferlerini Nova Scotia'dan Seymenler'deki bir hesaba kadar izleyebildim. Ama korkarım bundan sonra tam bir çıkmaz hesaplandım dedi. Oradaki tek haber kaynağımız son günlerde Prosperi'nin hesabında bir hareketlilik gözlendiğini doğruluyor. Ama dediğim gibi para izi bundan sonra son buluyor. Paranın nereye gitmiş olduğunu öğrenmek iyi de oraya parayı kimin koyduğunu keşfetmek bambaşka bir hikaye. Yasal kanallar yoluyla çalışmaya başlasak mı dersiniz? Bartlett biraz sinirli bir tavırla söz konusu olamaz dedi. Bütün operasyonun güvenliğini tehlikeye atar. Yani kovuşturmayı engellemeyi aklına koyan biri bunu rahatça yapabilir. Aynı zamanda başkalarının hedef olabilecek kimselerin hayatı tehlikeye atılmış olur. Anna anlıyorum dedi. Asuncion'un bir tekrarını ben de istemiyorum. Bu işin, bu düzenin arkasında her kim varsa bizi durduracak kadar güç sahibi. Tamam da onaylanmış bir kovuşturmayı A2 düzeyine çıkarmak, New York Times'a ilan vermekten, kovuşturmanın hedeflerine neler çevirdiğimizi açıklamaktan farksız olur. İstihbarat topluluğumuzda bu konumda iki taraflı çalışanlar olduğunu da göz önünde tutmalıyız. Bir A2 hala çok ayrıcalıklıdır, size katılmıyorum. Adam buz gibi bir sesle, çok doğru, katılmıyorsunuz dedi. Belki de yanıldım, belki de görevine %100 sadık bir bürokratsınız. Anna bu iğneli sözleri duymazlıktan geldi. Ben birçok uluslararası kovuşturmalarda görev yaptım. Etrafa duyurulmayan cinayet kovuşturmalarında da. Özellikle hükümetten birisinin için içinde olmasından şüphelendiğimiz durumlarda. Örneğin El Salvador'da hükümet ileri gelenleri için bir örtbas işi uğruna Amerikalıları öldürttükleri zaman. Bartlett genç kadının sözünü kesti. Bildiğiniz gibi önceki başarılarınızdan haberim var Ajan Navarro. Siz bir yabancı hükümetten söz ediyorsunuz. Ben yarım düzinesinden veya daha fazlasından söz ediyorum. Arada fark var. Şimdi bir de Oslo'da bir kurban olduğunu söylüyorsunuz. Aldığımız son haberlere göre öyle. Şu halde başsavcının ofisi, Norveç Devlet Savcılığı Ofisi'ne yüksek düzeyde gizli bir başvuruda bulunup kesin bir gizlilik isteminde bulunmalı. Hayır, Norveç makamlarına doğrudan yapılacak bir başvurunun riskleri çok yüksek. Öyleyse ben listeyi istiyorum. Ölülerin listesini değil, Sigma ayrıcalık dosyalarındaki kimselerin adlarını istiyorum. Sizin sıcak listenizi. Bu mümkün değil. Anlıyorum. Demek adlarını ölmelerinden sonra öğrenmek zorundayım. Peki o halde bu işten ayrılmak istiyorum. Bartlett durakladı. Benimle oyun oynamayın Bayan Navarro. Bu görevi atamayla geldiniz. Bartlett'in özenle geliştirdiği derin anlayış ve soyluluk havası kaybolmuştu. Anna şimdi adamı hükümetin en güçlü kovuşturma birimlerinin dümenine geçiren çeliğin bilincine varıyordu. Hastalanabilirim, birdenbire görevimi başaramayacak duruma düşebilirim, seyahat etmem olanaksızlaşabilir. Öyle bir şey yapmazsınız. Hayır, sıcak listeyi bana verirseniz yapmam. Bunun mümkün olmadığını size söyledim. Bu operasyon bazı kurallara uymak zorunda. Bunları kovuşturmanızın sınırları olarak kabul etmek zorundasınız. Anna bakın dedi, Sigma listenizdeki ihtiyar adamlardan 13'ü kuşkulu ölümlerle öldüler. Hayatta kalanlar ise sadece 3 kişi, doğru mu? Bildiğim kadarıyla öyle. Öyleyse duruma şöyle bir açıklık getirelim. Bu adamlardan biri öldüğü veya öldürüldüğü zaman ilgili hükümetin bir katının özel bir işbirliği olmadan cesedi göremeyiz, tamam mı? Ama bu adamlardan birine öldürülmesinden önce ulaşırsak, biliyorum ölü kişileri kovuşturman gerekiyor yaşayanları değil ama onlara potansiyel tanık statüsü verip 24 saat gözetim altında tutarsak tabii ki belli etmeksizin. Bartlett genç kadına bakıyor, yüzünden çelişkili anlamlar gelip geçiyordu derken yerinden kalkıp kendisinden daha yüksek bir kasaya yürüdü, onu açtı ve içinden bir dosya çıkardı. Bundan sonra üstüne gizli, no form ve no contract kelimeleri damgalanmış bir kağıdı Anna'ya uzattı. Bu sınıflandırma belgenin yüksek düzeyde gizlilik sınırlamalarına ek olarak yabancı uluslardan olanlara ve sözleşmeli memurlara teslim edilmemesi gerektiğini belirtiyordu. Bartlett işte liste dedi yavaşça. Genç kadın kolonlardaki bilgileri hızla gözden geçirdi. Takma adları, gerçek adları, hayatta olan akrabaların adlarını ve her birine ait olan dosyaların numaralarını okudu. 3 ihtiyar hayatta kalmıştı. Ait oldukları memleketler ise Portekiz, İtalya ve İsviçre'ydi. Anna adresleri yok mu diye sordu. Sadece eski adresler var. Normal yollarla yenilerini öğrenemedik. Hepsi son bir yılın içinde adreslerini değiştirmişler. Son bir yılın içinde mi? Öyleyse dünyanın her yerinde olabilirler. Mantıken bu mümkün tabii. Ama aynı ülkede hatta aynı yörede olmaları daha kuvvetli bir olasılık. İnsan belli bir yaştan sonra bir tür çekim alana tutsak olur. İhtiyar adamların köklerine ait oldukları topraklardan çekip başka yerlere yerleşmeleri kolay değildir. Güvenlikleri tehdit altında olsa bile zorlara boyun eğmezler. Yine de yeni adreslerini bırakmış sayılmazlar. Belli ki dikkati çekmemeye çalışıyorlar. Anna gizleniyorlar dedi çünkü korkuyorlar. Görünüşe bakılırsa bunda da çok haklılar. Sanki bir geriatrik kin maçı sürüyor. CIA'nin kuruluşundan bile önce başlayan bir şeyin nasıl hala bu kadar gücü olabilir? Bartlett boynunu uzattı ve bakışını bir an çeşitli eşyanın sergilendiği kadife astarlı vitrinde gezdirdi. Sonra dikkatini yine Anna'ya verdi. Bazı şeyler geçen yıllarla birlikte daha da kuvvetlenirler dedi. Ve büyüklüğü etkiyle karıştırmak çok yanlış olur. CIA bugün sonsuz bürokrasi katmanları olan geniş ve köklü bir kuruluş, hükümete bağlı bir kuruluş. İşin başında gerçek güç kişisel ağlardaydı. OSS'nin kurucusu Bill Donovan için, ondan da fazla Alan Dulles için bu böyleydi. Evet, Dulles CIA'nin yaratılmasındaki rolüyle tanınır ama başarılarının en çarpıcı olanı bu değildi. Onun için yalnız bir savaş vardı, devrimci sola karşı savaş. Ona centilmen casus derlerdi değil mi? Centilmen kısmı onu casus kısmı kadar tehlikeli kılıyordu. Kardeşi Foster'la birlikte Adler Cooper'ın uluslararası finans bölümünü yönettiği zaman daha da ürkütücüydü. Hukuk firması ha? Ne yapıyorlardı? Müvekkillerine çifte fatura mı çıkarıyorlardı? Bartlett kadına biraz acıyarak baktı. Özel kuruluşların etki alanlarını ve dağılımını küçümsemek amatörce bir yanlış olur. Adler Cooper sıradan bir hukuk firması olmaktan çok öteydi. Gerçekten uluslararası bir etki alanı vardı. Dünya seyahatleri yapan Dulles, Avrupa'yı saran bir tür örümcek ağı örmüştü. Bütün önemli kentlerde kendine yandaşlar sağlamış, bu suç ortaklarını müttefikler arasında olduğu kadar Almanya, İtalya, Japonya ve tarafsızlar arasında da bulmuştu. Anna, suç ortakları mı dediniz diye adamın sözünü kesti. Ne demek istiyorsunuz? Bunlar Alan Dulles'un hizmetinde olan yüksek düzeydeki kişilerdi. Onlara bağlantı, dost, aktifler ne derseniz deyin. Kendilerine bilgi ve öneri için başvurulurdu ama bazı alanlarda etki etmeleri de beklenirdi. Dulles, insanların çıkarlarına hitap etmeyi çok iyi bilirdi. Ne de olsa hükümetler ve çok uluslu şirketlerle ilgili inanılamayacak sayıda anlaşmaları kolaylaştırmayı beceriyordu. Bu ise onu tanınması çok değerli bir kişi haline getiriyordu. Eğer bir iş adamıysanız, önemli bir hükümet yerlisinin size yönlendirilmesini sağlıyordu. Eğer bir hükümet memuruysanız, işinizde ilerlemenizi kolaylaştıracak çok önemli bir bilgiyi verirdi size. Para ve bilgi, doz birinin ötekine dönüştürülebileceğini çok iyi bilirdi. Tıpkı iki ayrı döviz gibi, kurları sürekli değişse bile. Ve tabii, dozun kendi aracılık rolü başka herkesten biraz daha fazlasını bilmesine dayanıyordu. Bir aracı mı? Belki Basel'in Uluslararası Anlaşmalar Bankası'nı duymuşsunuzdur. Belki de duymadım. Esas itibariyle savaşın her iki yanındaki iş adamlarının oturup kar paylarının dağıtımını inceleyebildikleri bir tür muhasebe dairesiydi. Bir iş adamı olduğunuz takdirde böyle bir kuruluşun sizin için büyük önemi vardı. Toplar ateşe başladıkları için işler sona ermiyordu ne de olsa. Ne var ki çarpışmalar ortaklıkların ve ittifakların davranışını etkiler. Türlü engellere yol açarlardı. Dulles işte bu engellerin hile ile önüne geçmenin yollarını bulurdu. Bu hiç de güzel bir tablo değil. Ama gerçek budur. Sizin anlayacağınız Dulles ağa inanıyordu. Hayattaki misyonunu anlamanın anahtarıdır bu. Bir ağ, kısımlarının toplamından daha etkili olabilecek bir dizi adam, bir bütün, karmaşık bir gruplaşmadır. Seyri bile heyecan vericidir. Dediğim gibi temelinde insanlığın dalaverici çarpık yanı yatıyor. Anna bir kaşını kaldırdı, ürkütücü görünüyor. Bartlett'in şakağında bir nabzın attığı görülüyordu. Hem de fazlasıyla ürkütücüdür. Bu ağlar doğaları itibariyle parçaları olmayanların gözüne gözükmezler, parçalarından bazılarına bile gözükmezler. Ve içerdikleri kişilerin ölümünden sonra da ayakta kalmak eğilimindedirler. Kendilerine özgü bir hayatları vardır denebilir ve içine sızdıkları kurumların üzerinde çok güçlü etkileri olabilir. Bartlett, gömleğinin manşetlerini çekiştirdi. Örümcek ağlarından söz ettim. Hymeno pimesik türünden asalak bir minik eşek arısı vardır. Bir örümceği sokarak geçişi bir felce uğratan ve yumurtalarını örümceğin karnının içine yumurtlayan küçük zeki bir yaratıktır. Örümcek çok geçmeden hiçbir şey olmamış gibi tekrar çalışmaya başlar. Oysa larvalar onun içinde yaşamsal sıvılarını emerek gelişirler. Derken larvalar deri değiştirip örümceği öldürdükleri gece hayvanı kimyasal yoldan huyunu değiştirmeye iterler. Örümcek o gece bir koza örmeye zorlanır. Oysa koza örümcek için yararsız, larvalar için ise çok gereklidir. Örümcek işini bitirir bitirmez, larvalar onu yiyip bitirir ve kozayı da özel ağın içine asarlar. Asal ağın ev sahibinin davranışını böylesine ustalıkla yönetmesi gerçekten olağanüstüdür. Ama insanların icat edebildiklerinin yanında bu bile hiç kalır. Benim düşündüğüm işte bu Bayan Navarro. İçinizde kim var? Hangi kuvvetler yönetim mekanizmasını sinsice etkileyerek kendi amaçlarına hizmet edecek bir ağ örmeye itmektedir? Asalak ev sahibini öldürmeye ne zaman karar verecektir? Anna tamam dedi. Ben de oyuna katılacağım. Diyelim ki yarım yüzyıl önce karanlık bir komplocu bizi soktu, içimize büyüyüp zarar verecek bir şey aşıladı. Öyle de olsa bunu nereden bileceğiz? Bartlett bu mükemmel bir soru Bayan Navarro diye karşılık verdi. Büyük de olsalar ağların görülmesi zordur. Loş bir ışıkta bir şey görmeyerek eski bir bodruma veya depoya girdiniz mi? Sonra bir cep fenerini yakıp başınızın üstündeki boşluğun gerçekte boş olmadığını, kat kat örümcek ağıyla dolu olduğunu, bunların tepenizde incecik ipliklerden örülü bir kubbe oluşturduklarını görürsünüz. Işık huzmesini başka bir yöne çevirdiğinizde ise o kubbe hiç var olmamış gibi gözden kaybolur. Yoksa bunu hayal mi ettiniz? Başınızı yukarı kaldırıp bakıyorsunuz, hiçbir şey yok. Sonra ışık hüzmesini başka bir yöne çeviriyor, bakışlarınızı aradaki bir nokta üzerine odaklayıp tekrar dönmeye başlarsınız. Bartlett, Anna'nın anlayıp anlamadığını görmek için bakışlarını genç kadının yüzüne dikmişti. Benim gibi insanlar günlerimizi eski ağı görünür yaparak o doğru açıyı bulmaya çalışmakla geçiriyoruz diye devam etti. Bazen fazla kuvvetli bakıyor ve bazı şeyler hayal ediyoruz. Bazen de gerçekte orada olanı görüyoruz. Siz hayal görme eğilimi olmayan biri izlenimini bırakıyorsunuz Bayan Navarro. Anna bunu kabul ederim dedi. Size hayal gücü yok demek istiyorum. Sadece bu tarafınızı sıkı bir denetim altında tutuyorsunuz. Her neyse. Demek istediğim ölçüsüz olanakları olan bazı kimseler arasında ittifaklar kurulmuştu. Bu kadar herkesçe bilinen tarih. Ama sonra bu ittifakların ne olduğunu bilmeyi çok isterdim. Elimizde sadece bu isimler var. Anna üç isim dedi. Üç ihtiyar adam. Gaston Rossignol'a dikkatinizi çekmek isterim. En parlak zamanında İsviçreli güçlü bir bankacıydı. Listedekilerin en çarpıcı olanı ve en yaşlısıdır. Genç kadın pekala dedi. Şu Zürihli'nin gelmişi geçmişi hakkında bir dosya hazırladığınızı sanırım. Bartlett masanın bir gözünü açtı ve içine yer yer sınıflandırma etiketleri iliştirilmiş bir dosyayı çıkardı. Arada boşluklar da olsa hayli kapsamlı dedi. Anna güzel dedi. Ona da ulaşmalarından önce kendisini görmek istiyorum. Nerede olduğunu bulabilirseniz tabii. Bütün hayatını Zürih'te geçirmiş. Dediğiniz gibi orada bir çekim alanı var. Yer değiştirmiş olsa bile arkasına dostlar, aile üyeleri bırakmıştır. Kaynağa giden nehir kolları. Ya da kaleyi koruyan hendekler. Rossignol gibi bir adamın onu korumak için ellerinden geleni yapacak güçlü dostları, yüksek konumlarda tanıdıkları vardır. Bu adamlar onu görünmez yapma yeteneğine sahipler. Bürokratik dosyaları ve bilgisayar kayıtlarını da ortadan yok ederler. Aklınıza bir numara geliyor mu? Öyle bir şey yok. Numaralara karşı tetikte olacaklardır. Rossignol'un benden korkması için bir neden yok. Dostlarıyla ortakları dediğiniz kadar bilgiliyseler, bunu anlayıp onun kulağına kar suyunu kaçırırlar. Yani dost olarak geliyorum gibilerinden basit bir giriş yapmayı mı tasarlıyorsunuz? Sözler sıradan ve iğneleyiciydi ama Bartlett merak etmiş görünüyordu. Anne omuzlarını silkti. Onun gibi bir şey. Bana kalırsa en iyi yol en kestirme olandır. Ama bunu pek yakında öğreneceğiz. Genç kadın saatine baktı. İlk uçakla Zürih'e uçuyorum. Mecklenburg, Saint-Gallen, İsviçre. Bernhardtmann kiraladığı Range Rover'ın içinde Regional Hospital St. Gallen Nord'un personele ait park alanında gelen gidenleri, doktorları, hemşireleri, tüm hastane çalışanlarını gözlüyordu. Güçlü motor hafif hafif mırıldanıyordu. Allah'tan ki büro çalışanları için iş gününün sonu olan saat 5'i az geçe bile fazla bir kalabalık yoktu. Ortalık loşlaşmaya başlıyor, dışarıdaki ışıklar yavaş yavaş yakılıyordu. Ben Zürih'ten hastaneye aramış ve Doktor Margaret Hubley ile görüşmek istediğini söylemişti. Onu doğrudan çocuk hastalıkları bölümüne bağlamışlar. Ben oradakilerden İngilizce olarak Doktor Hubley'nin hastanede olup olmadığını sormuştu. Evet, hastanede demişler ve doktoru görmek için bir randevu almak isteyip istemediğini sormuşlardı. Hemşire İngilizceyi duraklayarak konuşuyor fakat söyledikleri iyi anlaşılıyordu. Ben hayır demişti. Sadece doktorun hastanede olduğuna emin olmak istedim. Çocuğum hasta. Ben de bir doktor gereksindiğim takdirde el altında bir çocuk hastalıkları uzmanımız olup olmadığını öğrenmek istedim. Ben bundan sonra hemşireye teşekkür etmiş, Doktor Hubley'nin kaçlara kadar çalıştığını öğrendikten sonra da telefonu kapatmıştı. Lysel'ın öğleden sonra saat 4'e kadar hastanede olması gerekiyordu. Ama ben 2 saattir beklemedeydi. Lysel'ın hastaneden çıkması şimdiden 1 saat gecikmişti. Ben onun hastaneden çıkmadığına emindi. Ayrıca doktorun Renault'u da park alanında gözüne ilişmişti. Lysel'ın uzun saatler çalışan ve günlük çalışma saatlerini umursamayan idealist doktorlardan olduğuna karar verdi. Uzun bir zaman orada oturup kalmasının mümkün olduğunu düşündü.